Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Mart 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Ali Rıza Temel imzalı Yeni Nesil, Eski Nesil başlıklı yazıyı sunacağız. İnsanoğlu faydasını, zararını hesap etmeden yeniyi benimseme, eskiyi terk etme gibi bir zaaf taşır. Her yeni hoştur derler. Aslında her yeninin hoş veya boş olduğu tecrübe edilerek bilinebilir. Bir şeyin faydalı veya zararlı olduğuna peşinen hükmedilmez. Milli şairimiz Mehmet Akif ne güzel söylemiş. Eski eski olduğu için atılmaz, kötüyse atılır. Yeni de yeni olduğu için alınmaz, İyiyse alınır. Çağdaşlık adı altında bütünüyle eskiyi terk edip yeniye yönelme hastalığı neslin kimyasını bozdu. Toplumu ayakta tutan temel değerler sarsıldı, dayanıksız, köksüz, gayesiz meseleler, nesiller türetti. Sonra onların peşinden öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı terk ettiler, nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler. Fert ve toplumları ayakta tutan değerlerin terk edilip şuursuzca yenilik peşinde koşmanın en önemli sebebi ayette de işaret edildiği gibi nefsi arzuları ön planda tutmaktır. Nefsi arzulara karşı direnmek zordur. Kuvvetli bir irade ve muhakeme ister. İradesiz insanlar rüzgarın önündeki yaprak gibi sağa sola savrulurlar. Arzuların kölesi, bencil ve çıkarcı insanlarla sağlam bir toplum oluşturulamaz. Materyalizmin, vahşi kapitalizmin ortaya koyduğu hayat tarzı, manevi ve ahlaki değerleri toplum neslinde değersizleştirdi, dinin dışlandığı, menfaatin ön plana çıktığı bir dünya oluştu. Bu dünyada eski nesille yeni nesil arasındaki anlayış ve yaşayış farkı derinleşti, adeta ayrı dünyaların insanları oluştu. Aynı zaman ve zeminde bu derece ayrı ve farklı bir hayat yaşamak ister istemez çatışmalara sebep olmakta, eskiyle yeniyi uzlaştırma yerine eski güzellikler yeni çirkinliklere mahkum edilmekte. Utanmanın pısırıklık, edepsizliğin açık gözlülük, paylaşmanın enayilik, fedakarlığın aptallık sayıldığı bir toplumda insanlıktan söz edilemez. Manevi ve ahlaki değerler dışlanarak oluşturulan ve sergilenen hayat tarzı ve bunun ortaya koyduğu yıkım ve çürümenin faturası son derece ağır olmaktadır. Bu fatura gittikçe daha da ağırlaşmaktadır. Büyüye saygının, küçüğe sevginin kaybolduğu hak, hukuk, haram, helal, görev, sorumluluk mefhumlarının zedelendiği toplumların geleceği yoktur. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, manevi ve ahlaki zemin sağlam olmazsa yıkım ve tahribat korkunç olur. Gecekondunun yıkılmasıyla gökdelenin yıkılması aynı olmaz. Bencillik üzerinde yükselen bir teknolojinin yıkıntıları kolay kolay temizlenemez. İstismar ve insanın zaafları ve nefsani arzuları üzerine bina edilen bu yeni hayat tarzı bir cümbüş ve festival havası içinde insanlığı felakete sürüklemektedir. Ailevi değerler sarsılmakta, ticari hayat kumarlaşmakta, zengin-fakir uçurumu derinleşmekte, fuhuş, uyuşturucu, yağma ve talan yaygınlaşmakta. Silahlanma yarışı, katliamlar, terör, mafya, istikrarsızlık kanıksanır hale gelmekte. Kötülüğe ve haksızlığa karşı direnme gücü ve duygusu kaybolmaktadır. Bu olumsuzlukları karamsar bir tablo çizmek için dile getirmiyoruz. Ortada bir yangın varsa bunu görmezden gelmek yerine söndürmek için çare ve tedbir üretmek en makul yoldur. Evliliklerin azaldığı, boşanmaların çoğaldığı bir gerçektir. Eşler nikah esnasında söz verdikleri şekilde iyi günde kötü günde birbirlerine destek olacaklarına dair verdikleri sözleri kısa zamanda unutmakta, en uzak bir problemi bahane ederek ayrılma cihetine gitmekte, böylece ocaklar sönmekte, toplum yapısı temelden sarsılmaktadır. Eskiden geniş aile yapısı sapasağlamken çekirdek aile yapısı sarsıntı geçirmektedir. Büyük masraf ve emeklerle kurulan aile yuvası sudan bahanelerle yerle bir olmaktadır. Aile mukaddes bir kurumdur, menfaate dayalı bir şirket değildir. Hayırlı ve yararlı nesiller yetiştirmenin tezgahıdır. Bu yapının çimentosu sevgi ve saygıdır. Gelin kaynananın kızı, damat da kayınpederin oğludur. Bunlar birbirlerine emanet edildikleri için kendilerine karşı daha fazla titizlik gösterilmelidir. Eskiden eğitim öğretim imkanları daha az olduğu halde insanlar arasında sevgi, saygı, hürmet daha yaygındı. Küçük büyüğe yol verir, sesini yükseltmez, oturuşuna kalkışına dikkat eder, emir ve yasaklara daha fazla riayet ederlerdi. Şimdi eğitim öğretim yaygınlaştığı, tahsil oranı arttığı halde saygı ve hürmet azalmakta, kurallar kolaylıkla çiğnenmekte, bencillik ve şahsi çıkar ön plana geçmektedir. Otobüste, metroda, tramvayda büyüğüne yer vermeyen, özürlüğü, hastayı, hamileyi, çocukluğu görmezden gelen gençler birkaç fakülte bitirse bile topluma ne fayda sağlar? Bunların eğitimi için yapılan masraflar boşa gittiği gibi bu vurdum duymaz tavırlarıyla başkalarına da kötü örnek olmaktadırlar. İdeal Anadolu Müslüman gençliğinin terbiye ocağı olan ahilik sistemine göre gencin eli açık, yani cömert, kapısı açık, misafirperver, sofrası açık olmalıydı. Harama karşı gözü bağlı, kötü söze karşı dili bağlı, ırz ve namus hususunda beli bağlı olmalıydı. Verilen eğitim ve yaşanan hayat tarzı bu güzellikleri yaşatıyordu. Çağdaşlık ve modernlik maskesi altında eski neslin temsil ettiği değerler ayaklar altına alınmakta, edepsizlik ve saygısızlık medenilik sayılmaktadır. Merhum Mehmet Akif Ersoy, günümüzde daha iyi boyutlara varan bu kötü tabloyu şöyle dile getirmektedir. Haya sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde, ne çirkin yüzleri örtermiş meğer bir incecik perde. Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet lafzı bil medlul, yalan raiç, hıyanet mültezem, her yerde hak meçhul. Yürekler merhametsiz, duygular süfli, emeller har, nazarlardan taşan mana, ibadullahlı istihkar. Yeni neslin bu kadar sorumsuz ve laçka oluşunun sebeplerinden birisi de imkanların çoğalması, hayatın kolaylaşması, lüks ve israfın artması, dolayısıyla da gençlere zahmet çekmeden bedava bir hayat sunulmasıdır. Bu lükse ve bedavacılığa alışma onlarda bir karakter haline gelmekte, böylece kendilerini verici değil, daima alıcı konumunda görmektedirler. Neticede dünyaya gelmelerinin faturasını anne ve babalarına yüklemektedirler. Demek istiyorlar ki, madem ki dünyaya getirdiniz, öyleyse bizi daima sırtınıza taşıyın. Böyle derken ileride kendilerinin de anne baba olacaklarını hiç hesaba katmamaktadırlar. Nesiller arası bu anlayış ve davranış farkının mutlaka ortadan kaldırılması gerekir. Aksi halde bu durum gün be gün çürüme ve çökmeyi hızlandırır. Toplum bünyesi bunu kaldıramaz. Aslında yenilik ve yenilenmek hayatın değişmez kuralıdır. Mühim olan bunun müsbet çizgide devam etmesi ve köke bağlı kalmasıdır. Köksüz yenilik kalıcı değildir. Geçmişten gıdalanmayan gelecek sağlıklı olamaz. Noel ağacının dallarına iliştirilen yemişler kısa zamanda çürür. Hayat kaynağı kurumayan bir nehir gibidir. Devamlı akması kaynağa bağlıdır. Bizdeki bu yeni nesil, eski nesil arasındaki uçurum, batılılaşma macerasıyla başlamış, bir dönem sonra eğitim politikasına dönüşmüştür. İlkokulda çocuklara eskiyi unut, yeni yolu tut şeklinde telkinler yapılmıştır. Neticede Üstad Necip Fazıl'ın dile getirdiği manzara ortaya çıkmıştır. Üç katlı ahşap evin her katı ayrı alem. Üst kat elinde tesbih, ağlıyor babaannem. Orta kat mouse, oynayan annem ve aşıkları. Alt kat kız kardeşimin tamtamda çığlıkları. Bir kurtlu peynir gibi ortasından kestiğim, buyurun ve maktağından seyredin, işte evim. Bütün mesele yaşlısıyla genciyle ev halkını ortak anlayış ve davranış çizgisinde buluşturmaktır. Değerli dinleyenler, Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Yeni Nesil, Eski Nesil başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak. Ve şimdi de doktor öğretim üyesi Murat Kaya'nın kaleme aldığı Bir Gençlik Modeli olarak Hazreti Yahya Aleyhisselam 1 başlıklı yazıyı sunacağız. İnsan fıtratına taklit etme ve örnek alma özellikleri yerleştirilmiştir. İnsan eğitiminde bu iki özellik devamlı kullanılarak gelmiş, peygamberler, alimler ve salih kimseler insanlara örnek olarak gösterilmiş ve onların izinden gidilmesi tavsiye edilmiştir. Bunun gerçekleşebilmesi için de peygamberlerin ve salih kimselerin hayatlarının ve ahlaklarının anlatılması ve bunların özendirilmesi gerekmektedir. Nitekim, peygamberlerin haberlerinden senin kalbini tatmin ve teskin edeceğimiz her kıssayı sana anlatıyoruz. Bu surede ve kıssalarda sana hak, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir. Ayetinde bunun önemine işaret edilmektedir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu konuda şöyle demiştir. Salih alimleri ve güzel ahlaklarını anlatan kıssalar, bana fıkhın çoğundan daha sevimli gelir. Zira bu anlatılanlar, hak dostlarının edep ve ahlakıdır. Nitekim, ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur. İşte onlar, Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy. Cüneyd-i Bağdadi Kuddisesi Ruh'ta salihlerin kıssaları, Allah'ın ordularından bir ordudur. Cenab-ı Hak, onlarla müritlerin kalbini kuvvetlendirir demiş. Buna delil isteyenlere de yukarıdaki Hud 120 ayetini okumuştur. Salihlerin hayat hikayelerinden ve ahlaklarından bahsetmek bu derece faydalıysa, peygamberlerin kıssalarını ve ahlaklarını anlatmanın daha faydalı olacağı aşikardır. Zira onların örnek hayatlarını dinleyen insanların imanı kuvvetlenir, ibadeti artar, ahlakı güzelleşir, muamelatına adalet ve hak duygusu hakim olur. Sıkıntı ve üzüntüleri hafifler. Ahlaki faziletleri insanlara bu tür kıssaları anlatmak suretiyle daha canlı ve tesirli bir şekilde telkin etmek mümkündür. Umumiyette kıssalar birden fazla ahlaki anlam taşıdığından, bunları farklı durumlarda farklı yönleriyle tekrar etmek ve her defasında da yönlendirici bir güce sahip olduğunu görmek mümkündür. Devamlı işitilen kıssalar şuur altına yerleşir ve ihtiyaç anında hemen hatırlanarak kişinin kararlarına yön verebilir. Hasılı kıssaların yönlendirici, terbiye edici ve ikna edici bir gücü vardır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim sık sık peygamber kıssaları naklederek onları insanların önüne model olarak koymaktadır. İslam alimleri de insanları kıssalarla daha kolay eğitebildiklerini gördüklerinden eserlerinde bu usule ağırlık vermişlerdir. Dolayısıyla insan eğitiminde öncelikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı ve yaşadıkları, diğer peygamberlerin hayatları ve hatıraları, ashab-ı kiramın, alimlerin, ariflerin ve salihlerin hayat hikayeleri devamlı anlatılmalı, gündemde tutulmalıdır. Aksi takdirde insanlar örnek alma ve rol model ihtiyaçlarını bir takım gayrimüslim kahramanların yaşadığı hayatlarda ve yazdığı roman ve hikayelerde aramaya başlayacaklardır ki, bu da onların İslami şuur ve bakış açısından uzaklaşmalarıyla neticelenecektir. Kur'an'da insanlar, bilhassa da gençler için örnek gösterilen peygamberlerden biri de Hazreti Yahya'dır. Onun genç yaşta şehit edilmesi, yaşlılık devresine ulaşamaması, zihinlerde daima örnek bir genç olarak kalmasını sağlamıştır. Yahya aleyhisselam, Kur'an'da 5 ayette ismi zikredilen ve Hazreti İsa ile çağdaş olduğu bildirilen bir peygamberdir. İsrailoğullarına gönderilmiştir. Yahya aleyhisselam, Hazreti Zekeriya'nın oğludur. O da Hazreti Süleyman, Davud ve Yakup peygamberlerin soyundandır. Hazreti İsa ile Yahya aleyhisselam teyze çocuklarıdır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yahya'nın tarihi kimliği üzerinde fazla durulmaz. Daha ziyade onun dünyaya gelişi ve şahsiyetine ehemmiyet verilir. Meryem suresinin ilk 15 ayeti bu konuları ele alır. Önce Allah'ın Hazreti Zekeriya'ya olan rahmetinden bahsedilir. O gizli bir sesle Rabbine yalvarmış, "Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki benden sonra gelecek akrabalarımın isyankâr olmalarından korkuyorum. Karımsa kısırdır, bana kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu rızana ulaşmış bir kimse kıl. Rabbim, beni tek başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısısın," diye dua etmişti. Allah'ın Hazreti Meryem'e sebepsiz olarak mucizevi bir şekilde rızık verdiğini görmesi üzerine böyle bir istekte bulunduğu rivayet edilir. Buna şu sebebi de ilave edebiliriz. Mabette ibadetle meşgul olan küçük yaştaki Hazreti Meryem'in bakımı ve kefaleti için çekilen kura Hazreti Zekeriya'ya çıkmıştı. Devamlı onunla meşgul olurken onun nasıl güzel bir kulluk hayatı yaşadığını ve duygu zenginliğine sahip olduğunu görüyordu. Onun bu halini özenerek Meryem aleyhisselam gibi Allah'a teslim olmuş, temiz, iffetli bir çocuğunun olmasını isteyerek Rabbine yöneldiğini de tahmin edebiliriz. Nitekim Cenab-ı Hak, Rahman'ın has kullarının, "Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle," diye dua ettiklerini bildirmektedir. Hasan Basri bu ayet hakkında şöyle demiştir: "Bu ayet-i kerime bize Allah'a itaat yolunda bulunan zevceler ve nesiller ver demektir. Zira mümini sevdiği kişiyi Allah'a taat üzere görmekten daha fazla sevindirecek ve gözünü aydın edecek başka bir şey yoktur." Allah Teala Hazreti Zekeriya'ya Yahya isminde bir oğlan çocuğu vereceğini müjdeledi ve onun isminin daha evvel kimseye verilmediğini bildirdi. Zekeriya aleyhisselamın bu duasıyla kendisine verilen müjde arasında 40 sene geçtiğini söyleyenler olmuştur. Bu durum, duada acele etmeden ısrarla istemeye devam etmek gerektiğini göstermektedir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Bir kul günah olan veya akrabasıyla darılmasına yol açan bir şeyi dilemedikçe yahut acele etmedikçe duası kabul olunur," buyurmuştu. "Ya Resulallah, acele etmek ne demektir?" diye sordular. Allah Resulü, "Kul nice defalar hep dua ediyorum da Rabbim duamı kabul etmiyor," der. Duasının hemen kabul edilmemesi sebebiyle bıkar ve duayı bırakır. İşte o zaman acele etmiş olur, cevabını verdi. Bu müjde karşısında sevinen Zekeriya aleyhisselam, büyük bir şaşkınlık içinde hanımının kısır, kendisinin de ihtiyarlığın son noktasına gelmiş olduğu halde nasıl çocuklarının olacağını sordu. Böyle bir şeyin gerçekleşeceğinde şüphesi yoktu, ancak bunun keyfiyetini soruyordu. Allah Teala kendisini hiçbir şey değilken yarattığı gibi Hazreti Yahya'yı yaratmasının da kolay olduğunu ifade etti. Bunun üzerine Zekeriya aleyhisselam, meleklerin bildirdiği bu müjde hususunda kalbinin mutmain olması için bir işaret istedi. Allah Teala istediği işaretin sapasağlam haline rağmen 3 gün insanlarla konuşamaması olduğunu bildirdi. Rivayete göre Zekeriya aleyhisselam hanımının hamile kaldığı gecenin sabahında konuşamaz oldu. Bunun üzerine Zekeriya aleyhisselam ibadethaneden kavminin yanına çıktı ve işaretle onlara sabah akşam Allah'ı tesbih etmelerini söyledi. Bunlara ilave olarak Ali İmran suresinde Hz. Zekeriya'nın Rabbinin katından temiz ve mübarek bir zürriyet istediği, mabette kalkmış ibadet ederken meleklerin kendisine nida ederek Allah'ın kendisini Hz. İsa'yı tasdik edecek efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olan Hz. Yahya ile müjdelediğini bildirdikleri haber verilir. Hayretle bunun nasıl olacağını sorması üzerine de Allah'ın dilediğini yapacağı cevabı verilmiştir. Alamet olarak 3 gün konuşamayacağı bildirildikten sonra kendisine Rabbini çokça zikret, sabah akşam tesbih et emri verilmiştir. Muhammed bin Ka'b der ki, Allah Teala birine zikri terk edebileceğine dair ruhsat verecek olsaydı, senin için alamet insanlarla 3 gün konuşamaman ancak işaretleşebilmendir buyurduğu zaman Hz. Zekeriya'ya ruhsat verirdi. Ancak ona bunun ardından ayrıca Rabbini çokça zikret, sabah akşam tesbih et buyurmuştur. Zemahşeriye göre Hz. Zekeriya'nın insanlarla konuşamayışı Allah'ın bu büyük nimetine şükür için o müddet zarfında dilini Allah'ı zikre vermesi, başka şeylerle meşgul etmemesi içindir. Muhtelif rivayetlere göre Zekeriya aleyhisselam o zaman 70 veya 70 küsur yaşındaydı. Kendisinin 92 veya 120, hanımının 98 yaşında olduğu da söylenmiştir. Allah Teala doğduğu gün Hazreti Yahya'ya selam etti. Aynı şekilde öleceği gün ve dirileceği günde selam edeceğini bildirdi. Yani onu her türlü kötülük, günah, sıkıntı, azap ve korkudan emin kılacağını, selamete çıkaracağını haber verdi. Yahya aleyhisselam daha küçük yaşlardayken Allah Teala ona hikmet, kalp yumuşaklığı, ruh temizliği ve safiyeti vermişti. O, Allah'tan sakınan, takva sahibi, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. Asla isyancı bir zorba olmadı. Hz. Yahya'nın son derece olgun bir çocukluk hayatı geçirdiği nakledilir. 8 yaşında Beytülmakdis'in hizmetine girip 15 yaşına kadar orada gündüzleri hizmet ettiği, geceleri de gözyaşları içinde ibadette bulunduğu rivayet edilir. İbnül Esir onun kadınları hiç arzu etmediğini ve çocuklarla oyun oynamadığını nakleder. Çocuklar yanına gelip, hadi gidip biraz oynayalım dediklerinde, o biz oyun için mi yaratıldık derdi. İşte biz ona daha çocukken hikmet vermiştik ayetinin bu duruma işaret ettiği söylenir. Yani o çocukluğundan beri Allah'a karşı güçlü bir itaat hayatı yaşamıştır. Yahya aleyhisselam büyüyüp gençleştiğinde Allah Teala ona, ''Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl.'' buyurdu. Kendisine peygamberlik verdi. Bize gelen rivayetlerden Hz. Yahya'nın gençliğinde şatafattan uzak, sade bir hayat yaşadığı anlaşılmaktadır. Buna göre onun yemesi, içmesi ve giyinmesi son derece mütevazıydı. İnsanlara da fazla yiyecek ve giyeceklerini paylaşmalarını, kanaati, açgözlülükten ve zorbalıktan uzak durmayı, güzel ahlakı, adaleti tavsiye ediyordu. Günahlardan uzak durmaya, tevbe ederek manevi temizliği elde etmeye ayrı bir ehemmiyet veriyordu. Ahiret ve hesap günü için hazırlanmayı ısrarla vurguluyordu. genç yaşta Tevrat'ı eline almış, İsrailoğullarına vaaz ve nasihat etmeye başlamıştı. Daha sonra da Hz. Musa'nın şeriatıyla amel etmek üzere İsrailoğullarına peygamber olarak gönderildi. Kâb el-Ahbar'dan Hz. Yahya'nın yüzü ve sureti güzel, yumuşak huylu bir genç olduğu nakledilmiştir. Rivayetlere bakıldığında Hz. Yahya'nın 32 yaşında şehit edildiği anlaşılmaktadır. Bazı kaynaklara göre İsra suresinde İsrailoğullarının yeryüzünde çıkaracakları bildirilen iki fesattan ikincisi onların Hz. Yahya'yı öldürmeleri ve Hz. İsa'yı da öldürmeye teşebbüs etmeleridir. Hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç esnasında Hz. Yahya ve Hz. İsa ile ikinci kat semada karşılaştığı, onlara selam verdiği, onların da selama karşılık verdikten sonra "Merhaba ey salih kardeş ve salih nebi" dedikleri bildirilmektedir. Bu yazıda Hz. Yahya'nın hayatını, çocukluk ve gençliğini gördük. Gelecek iki yazımızda inşallah onun Kur'an-ı Kerim'de bize örnek olarak gösterilen ahlaki faziletlerini inceleyeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesli Dergi'de son olarak doktor öğretim üyesi Murat Kaya'nın kaleme aldığı bir gençlik modeli olarak Hz. Yahya aleyhisselam bir başlıklı yazıyı sunduk. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalamış oluyoruz. Altınoluk Dergisi'nin Mart 2019 sayısından aktardık yazılarımızı. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Geçeniz hayır olsun efendim. Dua ile.